Ayrım 39, Hırsızlar Cumhuriyeti, Scott Lynch, sayfa 356. Üçüncü kısım. Loki ile Sabeta lejyon basamaklarını tırmanırlarken, çöken gecenin altındaki sislerde binlerce ölü asker onlara bakıyordu. 6 asırlık nöbetlerinin ardından iyice çatlamış ve yıpranmış haldeki mermer heykellerin üstünde Terin hükümdarlığı lejyonerlerinin zırhları vardı. Loki o giysileri Kamur'dayken gördüğü resimlerden ve el yazmalarından tanıyordu. Hatta öykülerinin birazını bile hatırladı. Espara'nın belirgin atacağım abidelerin yoksunluğundan hoşlanmayan şu veya bu imparator, şehir merkezlerini süslemesi için insan zanaatkarlardan birinin eserini sipariş etmişti. Her heykelin o zamanki lejyona mensup gerçek bir askere benzetildiği söylenirdi. Askeri bir zafer içinde değil de çökmüş imparatorluğun yollarında yorgun argın yürürlerken görülebilecekleri şekilde başları önlerine eğik ve kalkanları sırtlarına bağlı bir vaziyette poz vermeleri de melankolik çekiciliklerinin bir parçasıydı. Şimdi 200 metre uzunluğundaki kemerli merdivenin eşit aralıklarla dağıtılmış sütunlarında sonu gelmez saflar halinde uygun adım yürür halde duruyorlardı. Moncrain'i suçlayan kişiyi bulup onu affetmesini sağlamalıyız dedi Loki.
Görünüşe bakılırsa geriye kalan tek şansımız bu dedi Sabeta.
Tanrılar aşkına keşke daha çok paramız olsaydı. Ceplerimiz delikken hapishane ziyareti kolay geçmeyecek.
Hırsızlıktan kaçınma planından vazgeçesin geliyor mu?
Evet dedi Loki ama dönmeyeceğim.
Vazgeçmeyi düşündüğün sürece sorun yok dedi genç kız gülümseyerek.
Dürüstlük hiçbirimize uymuyor dedi Loki.
Biliyorum, ne kadar garip değil mi? İnsanların nasıl bu şekilde yaşayabildiklerini merak edip duruyorum.
Salvard'ın hendek olarak adlandırdığı şey daha ziyade kara taşlardan yapılma kulenin etrafını kuşatan 10 metre derinliğinde kenarları tırtıklı bir çukurdu ve içine tahliye kanallarından gri sular boşalıyordu. Karşıya geçmenin tek yolu ağzında iyi aydınlanmış bir bekçi kulübesi bulunan üstü kapalı yükseltilmiş bir köprüydü. Loki ile Sabeta yaklaşırlarken girişin önüne bir muhafız dörtlüsü çıktı. Genç adam muhafızların taşıdığı silahların önemini daha ilk bakışta anladı. Hiçbirinin elinde bir sopa yahut teber yoktu. O tür silahlar kullanıcıları istediği takdirde nazikçe kullanılabilen türden şeylerdi. Bu muhafızlar ise daha direkt kullanıma sahip olan bir silah yani kılıç kuşanmıştı.
Doran dedi yıpranmış görünümlü bir kadın. Orta yaşlarına merdiven dayamıştı. Boynu ve yüzü eski yaralarla doluydu.
Muhafızların tamamında zorlu bir askerliğin izleri mevcuttu. Loki ağlayan kulenin şakası olmadığını anladı. Bu yaşlı av köpeklerinden herhangi birine rüşvet teklif etmek veya aklını çelmeye çalışmak intiharla eşdeğerdi.
Geliş nedeninizi açıklayın.
İyi akşamlar dedi Sabeta derhal kararlı fakat saygılı bir duruş takınarak. Loki daha önce de genç kızın bunu kullandığını görmüştü.
Jasper Moncrain'le konuşmak için buradayız.
Moncrain uzun bir süre kimseyi eğlendirmeyecek dedi muhafız. Bir kamorlunun ona söyleyecek nesi olabilir?
Biz Moncrain tiyatrosunun üyeleriyiz ve Jasper şu an müsait olmadığından işle ilgili bazı ayarlamalar yapmamız gerekiyor. Avukatımız duruşmasından önce onunla tek bir görüşme hakkına sahip olduğumuzu belirtti.
Tanrılar aşkına diye düşündü Loki, Sabeta'nın insanlarla başa çıkmasını seyretmek, dünyadaki diğer herhangi bir kızın soyunmasını seyretmeye eşdeğer. Sözcükleri seçiş şekli iznimiz gibi daha zayıf bir şey değil de hakkımız kelimesini kullanması ve de tek bir görüşmeyi özellikle belirtmesi. Kuralların araştırıldığına ve onlara uyulacağına yönelik olarak muhafızlara verilen bir sinyal. Sabeta tüm isteklerini açıkça belirtmekle kalmayıp Loki ile beraber hem kanunun hem de ona hizmet eden bu muhafızların koruması altında olduklarını en güçlü şekilde belirtmişti. Kadının onları içeri alma konusunda herhangi bir çekincesinin olmadığı çabucak anlaşıldı.
Tabii utanç veren kapsamlı bir üst aramasının, parşömene atılan imzaların, keselerinin envanterinin çıkarılmasının ve 40 dakikalık bir bekleyişin ardından. Tüm bunlara rağmen Locke için hava hoştu. Ne de olsa ancak mahkumlar bir hapishaneye kolayca alınırlardı.
Dördüncü kısım. Locke ile Sabeta o gün kendilerini ikinci kez fiziki bir engelle ikiye ayrılmış bir odada buldular. Lakin bu seferkini siyah demir parmaklıklar teşkil ediyordu. Ağlayan kulenin görüşme odası düzgün taş duvarlara ve pürüzlü bir taş zemine sahipti. İçeride pencereden, süslemelerden ya da mobilyalardan eser yoktu. Muhafızlar kapıyı ikilinin arkasından kilitleyip onun önünde nöbete durdular. Locke ile Sabeta birkaç dakika daha bekletildikten sonra odanın karşı tarafındaki kapı kayarak açıldı. İki yeni muhafız ellerinden ve ayaklarından kelepçelenmiş bir adamı içeri soktu. Yerdeki bir halkaya zincir taktılar, ardından bunu mahkumun bacak prangasına tutturarak ona demir parmaklıkların yaklaşık 50 santim gerisinde sona eren bir hareket alanı sağladılar. Sonra da odanın diğer tarafındaki muhafızları taklit edecek şekilde konuşlandılar. Zincirlere vurulmuş uzun boylu adam cilalı çizme derisini andıran bir cilde ve gri bir gölgeyi akla getiren seyrelmiş saçlara sahipti. Tıknaz olmakla birlikte hantal değildi. Yaşının ve iştahının ağırlığı vücuduna eşit olarak dağılarak aynı anda tüm eklemlerine ve boşluklarına yerleşmiş gibi olsa da üstünde hala tehlikeli bir zindeliğin emareleri vardı. Koyu renkli yüzüyle tezat oluşturan parlak ve geniş gözlerini Locke ile Sabeta'ya dikip göz kırpmak ilgisini çekmezmişçesine onlara uzun uzun baktı.
İki merdiven inip tekrar zincirlenmek için bir fırsat dedi adam. Yaşasın. Siz de kimsiniz lan?
Yeni aktörlerin dedi Locke. Yeni ve şaşkın aktörlerin.
Moncrey'nin sarkık gıdıları nahoş bir şey tatmışçasına oynadı. Beş kişi olmanız gerekmiyor muydu?
Peki senin özgür olman gerekmiyor muydu dedi Sabeta. Diğer üçümüz Gloria Anu'nun hanında kampanyanı bir arada tutmaya uğraşıyor.
Keşke daha önce gelseymişsiniz dedi Moncrey. Korkarım dönüş yolculuğu için eşyalarınızı toplamaktan başka yapabileceğiniz bir şey yok. Ustanıza jesti için teşekkürlerimi sunun.
Olmaz dedi Locke. Buralara kadar sahneye çıkmak senden meslek öğrenmek için gönderildik.
Bir ders almak mı istiyorsun evlat? Doğduğunun farkına vardığında çabucak çıktığın yere geri gir. Çünkü hayat sonu gelmeyen bir bok şöleni.
Seni buradan kurtarabiliriz dedi Sabeta.
Tabii işbirliği yaparsan diye ekledi Locke. Ah beni kurtarabilirsiniz öyle mi?
Moncrey diz çöküp kelepçeli ellerinden birini yerde gezdirdi.
Şehrin dışında gizlenen 1000 kişilik bir ordunuz mu var? Kuleye hücum ettiklerinde bana haber verin ki onları pantolonsuz karşılamayayım.
Ustamızı tanıyorsun dedi Locke sesini alçaltarak. Öğrencilerinin doğasını muhakkak tahmin edebilirsin.
Ustanızı tanırdım dedi Moncrey yıllar evvel. Ayrıca bana aktör gönderdiğini sanıyordum. Öyle misiniz? Tanrılar ellerini uzatıp ufacık kamor ruhlarınıza o şekilde dokundular mı ha? Size tatlı dil yeteneğini verdiler mi?
Rol yapabiliriz dedi Sabeta.
Öyle mi? Birer aslan mısınız peki? Kumpanyamda aslandan başka bir şeye yer yoktur.
Başını kendi tarafındaki kapısının önünde duran muhafızlara doğru çevirdi.
Biz de aslanız öyle değil mi çocuklar? Şu kahrolası sesini alçaltmazsan birazdan aslanı göreceksin dedi adamlardan biri. Gördünüz mü? Aslanlar. Peki siz kükreyebilir misiniz çocuklar?
Hem sahnede hem de sahne dışında dedi Sabeta soğukkanlılıkla.
Bak bu harikulade. Çünkü bu taraftan bakıldığında 16-17 yaşından daha büyük durmuyorsunuz. Rüyalarınızdan başka hiçbir yerde sahne almadınız değil mi? Bak sen sahnede tutunabilirsin canım. Saçlarını açar, memelerini bayrak gibi dalgalandırırsın. En azından seyircileri uyanık tutarsın. Ama sen dedi Locke'ye doğru dönerek, sen kimi kandırdığını sanıyorsun? Serçeden bozma bir delikanlısın. Bahse varım, erkeklerin olgun birer meyveleri olması gereken yerde incir tohumları saklıyorsundur. Bugüne dek hiç sakal tıraş oldun mu? Ne demeye buraya kadar gelip kıçıma neşe sokmaya kalkıyorsun?
Serbest kalmak için tek şansın biziz, dedi için için köpüren Loke, daha kaba şeyler söylemeyi aklından geçirerek.
Serbest kalmak mı? Niye ki? Burası hoşuma gidiyor. Hem iyi besleniyorum, hem de alacaklılarım en az bir yıl bana ulaşamazlar. Espara hükümeti tek bir elimle yetinecek. Borçlarım sokakta tahsil edilse bundan çok daha kötüsü olur.
Vurduğun şu soylunun adı ne, diye sordu Sabeta.
Sana ne, dedi Moncrain. Hangi cehennemden geldiyseniz oraya dönerken bana nasıl bir yardımınız dokunabilir ha?
Sesini alçalt, dedi muhafızlardan biri. Yoksa yarın seni duruşmaya taşıyarak götürmemiz gerekecek.
Biliyor musun, bu güzel olurdu, dedi Moncrain. Denemeye var mısınız?
Jasmer, dedi Sabeta sertçe. Bana bak, seni aptal puşt. Adam sahiden de ona baktı. Hakkımızda ne düşündüğün umurumda değil, diye fısıldadı genç kız. Ustamızın nasıl biri olduğunu biliyorsun. Ne tür bir teşkilattan geldiğimizi de. Ve eşek gibi anırmaktan vazgeçmezsen olacak olan şu. Buradan gideceğiz.
Bu plana bayıldım, dedi Moncrain. O da hemen uygulamaya koyun.
Bu kulede bir yıl ve bir gün geçireceksin. Sonra lanet olasıcı elini kesecekler ve seni kapı dışarı edecekler. Peki dışarı çıktığında karşında kimi bulacaksın, biliyor musun? Kahrolası hayatın boyunca gördüğünden çok daha fazla Kamorlu'yu. Üstelik sadece bizi veya bu siktiri boktan şehrin öteki tarafında senin için ter döken diğer üçünü değil. Direkt cehennemin rahminden çıkmış, büyük, laftan anlamaz, şaşı gözlü orospu çocuklarını göreceksin. Seni alıp bir gezintiye çıkaracaklar. Kendi sidiğinle dolu bir kutuya kapatılıp 10 gün boyunca Kamor'a kadar gideceksin.
Ağır ol bakalım, dedi Moncrain.
Başka bir alacaklın yok, anlıyor musun? Artık sıranın en önünde biz varız. Artık dert etmen gereken tek şey biziz. Garrisla'mıza bir anlaşma yaptın. Bu sözcüğün anlamını biliyor musun?
Tabii ki.
Bilmediğin çok açık. Ustamız beşimizi borçsuz harçsız bir şekilde tiyatronu tekrar ayağa kaldıralım diye yolladı. Karşılığında yapman gereken tek şey bize mesleğini öğretmekti. Ama sen anlaşmayı bozup bir Garrisla'ya hakaret etmeyi seçtin. Rahat bir yıl geçirmeni dilerim. Seni gidi beyinsiz soytarı. Çünkü o bir yıl biter bitmez bizi tekrar göreceksin. Gel haydi Lucaza. Genç kız sertçe arkasına döndü ve onun bu oyununu canı gönülden destekleyen Loke, aydını yapmadan önce Moncrain'e alaycı bir sırıtış bahşetti.
Bekleyin, diye tısladı Moncrain.
Vurdun soydunun adı ne, diye sordu Sabeta, adama düşünmesi, mazeret bulması veya sövüp sayması için daha fazla zaman tanımadan. Gidermiş gibi yaptı, süratle ona doğru döndü.
Bully Dazi, dedi Moncrain. Palazzo Corsala'dan Baron Bully Dazi.
Niye vurdun?
İçki içiyordum, dedi Moncrain. Bully Dazi, Gloriano'nun hanına gelmişti. Borçlarımı üstlenmek ve kumpanyaya hamilik etmek istedi.
Sen de bunun için onun suratına yumruk attın, öyle mi, dedi Loki. Seni buradan kurtarırsak bize ne yapacaksın? Kalbimizi sökmeye mi çalışacaksın?
Bully Dazi yavşağın teki, hem de şımarık ve küçük bir yavşak. Sizden topu topu birkaç yaş büyük ve beni kahrolası bir mobilya gibi alıp satabileceğini sanıyor. Her tarafında onun adının yazılı olduğu bir tiyatro kumpanyası. Aman ne hoş. Kendi kumpanyamı kurmam 20 yılımı aldı. Bir kez daha birilerinin ücretli çalışanı olmayacağım. Öyle yapmaktansa bir daha ağlayan kuleden çıkmam daha iyi.
Kumpanyanı kurtarmasına izin vereceğine ona saldırmanın nesi daha iyi, diye sordu Sabeta. Sesi en az Loke'nin kendini hissettiği kadar şaşkın çıkıyordu.
Kumpanyam Bully Dazi'nin umurunda değil, dedi Moncrain. Herifin asıl derdi kumpanyamı kahrolası bir av yadigarı gibi duvarına asmak. Peşinde koştuğu yosmalara ne kadar hassas ve sanatsever bir adam olduğunu gösterecek bir hayırseverlik örneği istiyor. Zengin enikler ayaklarının altına paspas yapsınlar diye itibarımı satacak değilim.
Hangi itibardan bahsediyorsun sen, dedi Loke. Kendi kumpanyanın üyeleri bile bir ayı tarafından yenildiğini görmeyi istiyor.
Şahsen ben o ayıyı seve seve temin ederdim dedi Sabeta. Fakat herkesi üzmek uğruna bile olsa seni yine de kurtaracağız. O yüzden hücrende sessiz sedasız oturmanı ve dilini tutmanı istiyorum.
Şu Baron Bulidazi denen adam yarın ona ettiğin hakareti affedecek ve suçlamasını geri alacak dedi Loki. Ne dedi Moncrain, evlat dinle beni. Bulidazi'nin pantolonunda 1000 tane çük olsa ve gün doğumundan gün batımına kadar onları muamele çekseniz bile...
Hakaretini affedecek dedi Sabeta sıkılı dişlerin arasından. Çünkü senin için ayarlayabileceğimiz olası tek kurtuluş bu, anladın mı? Oynayacak başka bir kartımız yok. O yüzden işler böyle yürüyecek. Sen hapisten çıktıktan sonra da Hırsızlar Cumhuriyeti'ni tekrar sahnelemek için nelere ihtiyaç duyduğunu konuşacağız.
Bu fantezinin tek kusuru ikimizin de deli olmamasını gerektirmesi çocuk dedi Moncrain usulca.
Gereken tek şey çeneni kapatıp uslu durman dedi Sabeta ve ismim çocuk değil. Bana genellikle Verena Garlante diyebilirsin ama sahnedeyken adım Amadine.
Öyle mi? Moncrain güldü. Bu dileğini gerçekleştirmem şimdilik imkansız. Önce efsanevi becerilerinizi Bulidazi'nin üstünde bir gösterin bakalım. Piyes konusuna daha sonra değiniriz.
Hücrene geri dön dedi Sabeta. Yarın tekrar konuşacağımızı garanti ediyorum.
5. kısım. O adamı oradan çıkarsak bile dedi Loki, dizginlerini elimize almamız gerekecek.
Herif hem kendisi hem de geri kalanımız için bir tehdit dedi Sabeta. Onu kurtardığımızda başından ayrılmamalıyız. Sürekli izlendiğini ve denetlendiğini açıkça hissettirmeliyiz.
Bu arada Amadine kim?
Hırsızlar Cumhuriyeti'ndeki en iyi rol diye cevap verdi Sabeta sırıtarak.
O oyunu henüz hiç okumadım.
En iyi roller kapışılmadan önce okumaya bak.
Birisi buraya kadar olan yolculuğumuz boyunca onu tamamen kendine sakladı.
Moncrain'in elinde başka kopyalar da olsa gerek. Genora'ya sorsak bilir ama evvela gerçekleştirmemiz gereken bir mucize var.
Sahiden de bir mucize dedi Loki. Durgun mermer asker saflarının arasından geçerek lejyon basamaklarından aşağı iniyorlardı. Çiseleyen yağmur dinmişse de yukarıdan hafif hafif gök gürültüleri geliyordu. Şu Bulidazi'yi bulmalı ve şimdiye kadar tanıdığım en kaçık götoşlardan birinin tümüyle haksız saldırısını affetmesini sağlamalıyız.
Bir fikrin var mı?
Belki...
Çıkar ağzındaki baklayı. Derdimizi anlatacak kadar Jasmer'i susturmayı başardığıma göre bugün üzerine düşeni yaptım demektir.
Bunu yaparken seni seyretmek bir zevkti dedi Loki ama zaten sen her zaman...
Baştan çıkarıcı olmak için vaktin yok dedi Sabeta delikanlının omzuna hafif bir yumruk atarak. Tıpkı benim baştan çıkacak vaktimin olmadığı gibi.
Peki tamam dedi Loki, bize bir bahane lazım. Bulidazi kapısını bize niçin açmadı? Hey ya, biz kimliklerini gizleyen kamurlu soylularsak?
Espara'da saklanan soylular dedi genç kız bu fikirden açıkça hoşlanarak. Memleketimizdeki sorunlar yüzünden mi?
Hayır. Memlekette gözden düşmüşsek Bulidazi'ye hiçbir teklifte bulunamayız. Hatta bizi bir risk olarak bile görebilir.
Haklısın, tamam. Öyleyse sen ve ben kuzeniz dedi Sabeta. Birinci dereceden kuzenler.
Kuzenler dedi Loki ama çok hayali kuzenimiz var. Sen ve ben kuzeniz. Jean ile Sansa'ları göstermek zorunda kalırsak onlar da ailenin hizmetkarları. Bizler fazla insan içine çıkmayan yaşlı bir kontun torunlarıyız.
Kara mızrak dedi Sabeta. Enrico Botelho, namı diğer kont kara mızrak. Birkaç yıl önce onun evinde bulaşıkçılık yapmıştım. Senin çiftlikte geçirdiğin yaz.
Bir beş kule ailesi dedi Loki. Peki biz de kulede mi yaşıyoruz?
Evet, kontun ailesinin çoğu orada yaşar. 20 yıldır şehrin dışına çıkmıyor ve en az Dük Niko Vante kadar yaşlı. Ben onun büyük oğlunun kızı olurum, sen de küçük oğlunun oğlu. Zaten başka çocuğu yok. Ah, burada baban öldü, 2 yıl önce bir attan düştü.
Bunu bilmek güzel. Hane halkına dair gerçek bir ayrıntı vermemiz gerekirse elimden geldiği kadar sözü sana bırakırım.
Loki parmaklarını şıklattı.
Espara'dayız. Çünkü sahneye çıkma hevesini tatmin etmek istiyorsun.
Ve öyle bir şeyi gerçek adımla Kamor'da asla yapamam.
Jean dostunun düşüncelerini sürekli tamamlasa bile Sabeta bunu daha önce hiç yapmamıştı. Loke'nin içine bir sıcaklık kapladı.
Harika diye devam etti kız bu durumun farkına varmadan. Yani kimliğimizi gizliyoruz ama ailemizin izniyle.
O yüzden bize yardım eden bir Camor'da güçlü ve zengin bir dost kazanacak demektir.
Loki her şeye rağmen bir çıkar yol bulmuş olabilecekleri gibi umulmadık bu düşünce karşısında gülümsemeden duramadı.
Bu harika bir plan Sabeta. Aynı zamanda da bugüne kadar üstünde yürüdüğümüz en ince palavra ipi.
Üstelik buraya geleli daha bir gün bile olmadı.
Bize aile adları lazım.
Bak o konuda tembellik edebiliriz. Ben Verena Botalio'yum. Sen de Lucaza Botalio.
Harika dedi Loke etrafına bakınarak. Hala Espara'nın kısmen aşina olmayı becerdiği kısıtlı koridoru dahilinde bulunduklarından emin oldu. Artık Gloriano'nun hanına dönüp atlarla ne yaptıklarına baksak iyi olacak. Sonra da gidip şu Bulidazi'ye ziyaret edebilir ve nereden geldiğimize fazla kafa yormaması için ona yalvarabiliriz.
39. ayrımın sonu. Sayfa 365.